Ayrım 8, sayfa 98. Bohem, Noel ve yılbaşını cezaevinde geçirmek zorunda kaldı. Savcı Schmidt ona, müdürleri, mali denetmenleri, medeni hukuk avukatları ile görüşmeler için özel izinler vermişti. Bohem, iki günde bir bu insanları konuk ediyor ve şirketlerini cezaevinden yönetiyordu. Yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri çalışanları, Bohem'in arkasında durduklarını resmen açıklamışlardı. Karısı da düzenli olarak ziyaretine geliyordu. Sadece oğluyla görüşmüyordu. Benedict, babasını cezaevinde görmemeliydi. Ama 4 gün sonra başlayacak dava için hala bir umut ışığı yoktu. Yargılama ile ilgili birkaç dilekçeden öte, kimseden başarı vaat eden bir savunma için iyi bir fikir çıkmıyordu. Ceza davalarında yaygın olsa da bir anlaşma burada söz konusu olamazdı. Tasarlanarak işlenen cinayetin cezası müebbet hapistir. Kasıtsız insan öldürmenin cezası ise 5 ile 15 yıl. Yargıçla görüşebileceğim hiçbir şey yoktu. Video kameranın görüntülerinin çıkışları ofiste kütüphane masasının üzerinde duruyordu. Kamera Bohem'i çok net çekmişti. 6 resimli cep sineması gibi bir filmdi. Bohem sol elle çıkış şalterini çalıştırıyor, bariyer açılıyor, araba kameranın önünden geçiyor. Ve birden her şey apaçık beliriverdi. Çözüm 4 aydır dosyada duruyordu. O kadar basitti ki beni gülme tuttu. Hepimiz gözden kaçırmıştık. Mahkeme Moabit'te Salon 500'de görüldü. Savcılık kasıtsız insan öldürmeden dava açmıştı. Savcı Schmidt savcılığı bizzat temsil ediyordu. Ve suçlamaları okurken salona sessizlik çöktü. Bohem sanık olarak dinlendi. İyi hazırlanmıştı. Bir saatten uzun bir süre kağıttan okumadan konuştu. Sesi cana yakındı. Onu dinlemek rahatsızlık vermiyordu. Konsantre olmuş bir şekilde Stephanie Baker'la olan ilişkisini tarif etti. Hiçbir şeyi atlamadı. Hiçbir karanlık nokta bırakmadı. Olay günündeki buluşmanın sürecini ve saat 14.30'da nasıl otelden ayrıldığını anlattı. Mahkemenin ve savcının sonraki sorularını da detaylı ve net bir şekilde cevapladı. Stephanie Baker'a seks karşılığı para verdiğini ve bunu neden yaptığını açıkladı. İlişkisinin bundan ibaret olduğu, o genç kızı öldürdüğünü kabul etmenin anlamsız olduğunu söyledi. Bohem kendinden emindi. Duruşmada yer alan herkesin kendisini ne kadar rahatsız hissettiğini görmek mümkündü. Garip bir durumdu. Kimse onu cinayetten suçlamak istemiyordu. Ancak katil başka biri de olamazdı. Tanıklar bir sonraki duruşma gününe çağrılmıştı. Magazin gazeteleri ertesi gün şöyle bir manşetle çıktılar. Milyoner adam, üniversite öğrencisi güzel kızın katili değil mi yoksa? Böyle de özetlenebilirdi. İkinci ana duruşma gününde temizlikçi kadın Consuela çağrıldı. Cesedi bulması kadının psikolojisini oldukça bozmuştu. Olayın gerçekleştiği saate dair verdiği bilgiler inandırıcıydı. Savcının da savunmanın da başka sorusu yoktu. İkinci tanık Abbas'tı. Abbas yas tutuyordu. Mahkeme maktulle ilişkisine dair sorular yöneltti. Özellikle Stephanie'nin sanık hakkında konuşup konuşmadığı ve neler söylediği soruldu. Abbas'ın bu konuda anlatacak hiçbir şeyi yoktu. Sonra duruşma yargıcı, Stephanie ile otelin önünde karşılaşmasına, kıskançlığına, Stephanie'yi takip etmesine dair sorular sordu Abbas'a. Yargıç adildi. Abbas'ın olay günü otelde olup olmadığını öğrenmek için her şeyi yaptı. Abbas, bu konudaki bütün soruları olumsuz yönde yanıtladı. Kumar bağımlılığını, borçları olduğunu, artık iyileştiğini ve borçlarını ödemek için bir pizzacıda bulaşıkçı olarak sınırlı bir çalışma izni olduğunu anlattı. Mahkemede kimse Abbas'ın yalan söylediğini düşünmüyordu. Özel hayatı hakkında kendi isteğiyle bu kadar çok bilgi veren biri, diğer konularda da gerçeği söyler. Savcı Schmidt de elinden geleni yaptı. Ama Abbas hikayesini değiştirmedi. Artık neredeyse 4 saattir tanık sandalyesindeydi. Ben Abbas'a hiç soru sormadım. Duruşma yargıcı bana şaşkınlıkla baktı. Ne de olsa Abbas, katil olarak ihtimal dahilinde olan tek alternatifti. Başka planım vardı. Tanık sorgulamasında bir savunma vekili için en önemli kural, cevabını bilmediği sorular sormamaktır. Sürprizler her zaman hoş olmaz ve insan müvekkilinin kaderiyle oynamaz. Duruşma bunun dışında pek yeni bir şey sunmadı. Dosyanın içeriğinin üzerinden tek tek geçildi. Sadece Stephanie'nin neden fuhuş yaptığını itiraf eden kız arkadaşı Bohem'in üzerine bir gölge düşürdü. Ne de olsa Bohem, kızın içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan istifade etmişti. Bizden yana olduğunu düşündüğü meslekten olmayan bir kadın yargıç, sandalyesinde huzursuzluk içinde ileri geri kayıp duruyordu. Duruşmanın dördüncü gününde 12. tanık olarak beklediğimiz polis çağrıldı. Cinayet bürosunda yeni sayılırdı. Görevi park yerindeki güvenlik kamerasının kaydını emniyet altına almak olmuştu. Duruşma yargıcı polise otelin güvenlik görevlilerinden videoyu nasıl teslim aldığını anlattırdı. Söylediklerine göre evet, teslim alırken otelin güvenlik bürosunun monitörlerindeki saat göstergesini kontrol etmişti. Gerçek zamanlı sadece yarım dakikalık bir sapma tespit etmişti. Bu konuda dosyada bir not da eklemişti. Soru sorma hakkı savunmaya geçtiğinde önce polisin videoyu emniyete aldığı tarihin gerçekten 29 Ekim olduğunu teyit ettirdim. Polis memurunun ifadesine göre evet bu doğruydu. Pazartesi günüydü. Saat 17.00 civarındaydı. Otelin güvenliğine kameranın saatinin 28 Ekim'de kış saati uygulamasına geçirip geçirilmediğini sordunuz mu? Ne? Hayır. Üzerindeki saat doğruydu. Kontrol ettim ya. Video kaydı 26 Ekim'den. O gün halen yaz saati uygulaması geçerliydi. Ancak 2 gün sonra 28 Ekim'de kış saati uygulamasına geçildi. Anlamadım, dedi polis memuru. Çok basit. Güvenlik kamerasının saati hep kış saatini gösteriyor olabilir. Bu saat yazın 15.00 gösteriyorsa aslında saat 14.00'dır. Ama kışın 15.00 gösteriyorsa doğru saattir. Doğru. Olay günü 26 Ekim'de yaz saatindeydik. Saat 15.26'yı gösteriyordu. Eğer saat geri alınmadıysa aslında saat 14.26'ydı. Anladınız mı bunu? Evet, dedi polis memuru. Ama bu sadece çok teorik. Ama tam da bu teori konumuz, yani sorumuz. Saatin geri alınıp alınmadığı. Çünkü yoksa sanık, temizlikçi kadının gelmesinden bir saat önce odadan ayrılmış demektir. Bu süre içinde herhangi biri maktulü öldürebilirdi. Bu yüzden, sayın tanık, otelin güvenlik personeline bu soruyu yöneltmeniz çok önemliydi. Bu soruyu neden sormadınız? Bunu sordum mu hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle güvenlik personeli zaten söylemiştir. Elimde güvenlik personeli şefinin bir ifadesi var. Birkaç gün önce alındı. Güvenlik şefi, kameralardaki saatin hiçbir zaman değiştirilmediğini söyledi. Kameralar kurulduğundan beri hep aynı, yani kış saat uygulamasındaymış. Şimdi ona bu soruyu sorup sormadığınızı daha iyi hatırlayabiliyor musunuz? Mahkemeye ve savcıya güvenlik şefinin ifadesinin birer kopyasını verdim. Ben, yani sanırım, bu soruyu sormadım galiba, dedi polis şimdi de. Sayın reis, fotoğraf dosyası B'den, numara 12'den, 18'e kadar olan fotoğrafları tanığa gösterebilir miyiz? Bunlar, sanığın garajdan çıkışını gösteren fotoğraflar. Yargıç, sarı dosyayı bulup çıkardı ve video kayıtlarını önüne serdi. Tanık yargıç kürsüsüne yaklaştı ve fotoğraflara baktı. Yazıyor işte, 15.26.55. Saat bu, dedi polis memuru. Evet, yanlış saat o. Ama 4 numaralı fotoğrafta, sanığın koluna bakabilirseniz, lütfen dikkatlice bakın. Sol kolu gayet net gözüküyor. Çünkü tam o sırada zilin düğmesine bakıyor. Bay Boheim'in kolunda o gün Patek Philippe marka bir saat vardı. Fotoğrafta saat kadranını görebiliyor musunuz? Evet, net olarak gözüküyor. Peki saat kaçı gösteriyor? 14.26, dedi polis memuru. Basının oturduğu ve tek bir boş yerin bile olmadığı sıradan bir gürültü yayıldı. Savcı Schmidt, fotoğrafların orijinallerini görmek için bizzat yargıç kürsüsüne geldi. Acele etmedi, fotoğrafları tek tek eline aldı ve dikkatle inceledi. Sonunda onaylayarak başını salladı. Başka bir katilin söz konusu olabileceğinin kanıtı ve Boheim'in beraat etmesi için eksik olan 60 dakikaydı bu. Artık dava çabuk sonlanacaktı. Boheim'e karşı başka delil yoktu. Yargıç, mahkemenin bir ara vermeye gerek duyduğunu açıkladı. Savcının talebi üzerine yarım saat sonra Boheim'in tutuklama emri kaldırıldı. Bir sonraki duruşmada yeni deliller sunulmaksızın beraat edecekti. Savcı Schmidt, Percy Boheim'i beraatından dolayı kutladı. Sonra uzun koridoru geçip odasına gitti. Davanın sonucu hakkında bir rapor hazırladı. Masasında duran bir sonraki dosyayı açtı. 3 ay sonra emekli oldu. Abbas daha o akşam tutuklandı. Sorgu memuru işini ustalıkla yaptı. Abbas'a Stefani'nin sadece onu kurtarmak için fuhuş yaptığını açıkladı ve Stefani'nin her şeyi anlattığı kız arkadaşının ifadesini okudu. Abbas, Stefani'nin fedakarlığını anladığında yere yığıldı. Ama polisle ilk tecrübesi değildi ve hiçbir şey itiraf etmedi. Dava bugüne kadar çözülemedi. Abbas suçlanamadı. Deliller yeterli değildi. Melanie Boheim, yargılamanın sonlanmasından bir ay sonra boşanma davası açtı. Schmidt, zamanla ilgili meseleyi emekli olduktan ancak aylar sonra anladı ve ılık bir sonbahar günü olduğu için başını salladı. Davanın yeniden açılması için bu yeterli değildi ve Boheim'in kolundaki saat de her şeyi açıklığa kavuşturmaya yetmezdi. Schmidt, yoldaki kestanelerden birine bir tekme attı ve ağaçlıklı yoldan yavaşça aşağıya doğru yürümeye koyuldu. Bu sırada, hayat ne tuhaf diye düşündü. Dipnot. Savunma sırasında avukatın yaz ve kış saatlerini karşılaştırması esasen gerçeği çarpıtan ve kafa karışıklığına sebep olan bir argümana dayanıyor. Kamera saati gerçekten kış saatine ayarlı olsaydı, olay esnasında 15.26'yı değil 13.26'yı göstermesi gerekirdi. Ya da başka bir ifadeyle kamera saati 15.26'yı gösterirken gerçek saat 16.26 olmalıydı. Nitekim bu karışıklığa işaret eden son paragraf, kitabın ilk baskılarında yokken sonraki baskılarında yer almıştır. Aşk. Genç kadın uyukluyordu. Başını adamın bacağına yaslamıştı. Sıcak bir yaz öğleden sonrasıydı. Pencereler açıktı. Genç kadın kendini iyi hissediyordu. 2 yıldır tanışıyorlardı. İkisi de Bonn'da işletme okuyordu. Aynı derslere giriyorlardı. Genç kadın adamın onu sevdiğini biliyordu. Patrick, genç kadının sırtını okşadı. Okuduğu kitaptan sıkılmıştı. Hesse sevmezdi ve o şiirleri yüksek sesle sadece genç kadın istediği için okuyordu. Genç kadının çıplak tenine, omurgasına ve kürek kemiklerine baktı. Parmağıyla üzerinden geçti. Komodinin üzerinde bir İsviçre çakısı duruyordu. Patrick, genç kadının yediği elmayı bununla soymuştu. Genç kadın, gözlerini yarı kapalı, Patrick'in penisinin sertleştiğini gördü. İşimden gülümsemek geldi. Daha az evvel sevişmişlerdi. Patrick çakıyı açtı. Genç kadın başını Patrick'in penisine doğru kaldırdı. Sonra sırtındaki kesiğin acısını duydu. Çığlık attı. Patrick'in eline vurdu ve yataktan fırladı. Çakı Parker'in üzerine düştü. Genç kadın sırtından aşağıya doğru akan kanı hissetti. Patrick ona şaşkın gözlerle baktı. O Patrick'in yüzüne bir tokat attı. Sandalyedeki kıyafetlerini alıp banyoya koştu. Patrick'in öğrenci evi eski bir binanın zemin katındaydı. Genç kadın kıyafetlerini alelacele üzerine geçirdi. Pencereden tırmanarak çıktı ve koşarak kaçtı. 4 hafta sonra polis, Patrick'in ifade vermesi için çağrı kaydını adresine yolladı. Çoğu üniversite öğrencisi gibi ikamet kağıdını değiştirmediği için çağrı kağıdı Bonn'daki adresine değil, Berlin'deki anne babasının posta kutusuna gitti. Annesi bunun bir trafik cezası olduğunu düşünerek zarfı açtı. Akşam saatlerinde önce anne ve baba arasında neyi yanlış yaptıklarına dair uzun bir tartışma yaşandı. Sonra babası Patrick'i telefonla aradı. Ertesi gün annesi sekreterimden randevu aldı ve bir hafta sonra aile avukatlık büromda oturuyordu. Doğru düzgün insanlardı. Baba şantiye şefiydi. Kolları ve bacakları kısa, tıknaz bir adamdı. Çenesi yok gibiydi. Anne, 40'ların sonunda bir zamanlar sekreterlik yapmış, sert ve enerji dolu bir kadındı. Patrick, anne babasına benzemiyordu. İnce Nicole elleri ve koyu renk gözleriyle birlikte olan üstü yakışıklı bir hiç kavga etmediklerini
olayın
söyledi.
Nasıl geliştiğini
annesi,
anlattı.
Annesi, Patrick'in 2 cümlesinden birine mutlaka müdahale ediyordu. Sonra annesi, olanların elbette bir kazadan ibaret olduğunu söyledi. Patrick, üzgün olduğunu, Nicole'i sevdiğini, ondan özür dilemek istediğini ama ona artık ulaşamadığını ifade etti. Annesi sesini biraz yükseltti. Böylesi daha iyi zaten. Onu bir daha görmeni istemiyorum. Ayrıca gelecek yıl nasılsa sen gelendeki üniversiteye gideceksin. Baba pek konuşmadı. Görüşmenin sonunda Patrick'i kötü şeyler bekliyor mu diye sordu. Küçük bir dava olduğunu, çabuk halledileceğini düşündüm. Hadise polis tarafından savcılığa çoktan yollanmıştı. Davaya bakan başsavcı hanımla telefonda görüştüm. Oldukça geniş bir görev alanı vardı. Hane içi şiddet. Her yıl kökeni çoğunlukla alkol, kıskançlık ve çocuklar konusunda tartışmalara dayanan binlerce olay. Başsavcı hanım dosyayı mümkün olduğunca çabuk görebileceğime dair söz verdi. 2 gün sonra 40 sayfalık dosya bilgisayarımdaydı. Fotoğraflardan birinde kızın sırtında 15 santimetre uzunluğunda bir kesik görülüyordu. Yaranın kenarları düzdü. Sorunsuz iyileşecekti. İz kalmayacaktı. Ama bu kesiğin bir kaza olmadığından emindim. Düşen bir bıçaktan meydana gelen yaralar başka türlüdür. Aileden ikinci bir görüşme rica ettim ve durum fazla acil olmadığı için randevuyu 3 hafta sonrasına verdim. 5 gün sonra, Perşembe akşamı büromu kapatıp merdiven boşluğundaki ışığı açtığımda Patrick basamaklarda oturuyordu. İçeri gelmesini söyledim ama başını salladı. Gözlerinin feri gitmişti. Elinde yanmayan bir sigara tutuyordu. Büroma dönüp bir kül tablası aldım ve Patrick'e ateş uzattım. Sonra yanına oturdum. Merdiven boşluğunun ışığı sönerken zaman ayarlı otomatiğin sesi duyuldu. Biz karanlıkta oturup sigara içtik. Patrick, sizin için ne yapabilirim diye sordum bir süre sonra. Zor, dedi Patrick. Her zaman zordur, dedim ve beklemeye koyuldum. Daha önce kimseye anlatmadım. Acele etmeyin, burası gayet rahat. Orası soğuk ve rahatsızdı. Nicole'u daha önce hiç kimseyi sevmediğim kadar seviyorum. O artık beni aramıyor. Her şeyi denedim. Ona bir mektup da yazdım ama cevap yazmadı. Cep telefonu kapalı. En yakın kız arkadaşı aradığımda telefonu yüzüme kapattı. Olur böyle şeyler. Ne yapmam lazım? Davanız içinden çıkılamaz bir sorun değil. Hapse girmezsiniz. Dosyanızı okudum. Öyle mi? Açıkça söylemek gerekirse anlattığınız hikaye doğru değil. Kaza değildi. Patrick durakladı. Bir sigara daha yaktı. Evet, haklısınız dedi. Kaza değildi. Gerçekten neler olduğunu size anlatabilir miyim bilmiyorum. Avukatlar meslek sırlarını saklamak zorundadır, dedim. Bana anlattığınız her şey aramızda kalır. Bu konuda konuşup konuşmayacağıma ya da kiminle konuşabileceğime sadece siz karar verebilirsiniz. Anne ve babanız da bu konuşmadan haberdar olmaz. Bu polis için de geçerli mi? Özellikle polis ve ceza soruşturması ve yargılaması yapan diğer makamlar için geçerli. Susmakla yükümlüyüm. Yoksa suç işlemiş olurum. Yine de anlatamam, dedi Patrick. Birden aklıma bir fikir geldi. Avukatlık büromda 5 yaşında bir kızı olan bir meslektaşım çalışıyor. Geçenlerde bu çocuk başka bir çocuğa bir şeyler anlatıyordu. İkisi de yere oturmuştu. Bu çocuk çok sevimli bir kız. Konuştukça konuşuyor
Patrick'in
ve bu
içinde
sırada
bir
şeylerin
sürekli arkadaşına
harekete
doğru
geçtiğini
kayıyordu.
hissetti. Kendisiyle
Kendisine
savaşıyordu.
anlattığı hikayenin
Sonunda
heyecanını
sesini
o kadar
bozdu.
kaptırmıştı
Onu
ki
yemek
çok
istedim.
geçmeden neredeyse diğer
Sevgilinizi
kızın
mi?
üzerine
Evet.
oturuyordu.
Bunu neden
Aralıksız
yapmak
anlatıyordu
istediniz?
ve sonunda
Onu
dayanamadı.
tanımıyorsunuz.
Arkadaşına
Fırtına
sarıldı.
bir görmeniz lazım.
Mutluluk ve coşkudan
Kürek
onun
kemikleri
boynunu ısırdı.
çıkıktır. Teni diri ve beyazdır. Benim cildim gözeneklerle dolu. Neredeyse delik deşik. Ama onunki sıkı ve pürüzsüz. Üzerinde minicik sarı tüyler var. Dosyadaki fotoğrafı hatırlamaya çalıştım. Bu isteği ilk defa mı hissettiniz diye sordum. Evet, daha önce sadece bir kere oldu ama bu kadar güçlü değildi. Tayland'da tatilde kumsalda yatarken, o zaman birazcık fazla sert ısırmıştım onu. Bu kez ne yapmak istediniz? Bilmiyorum. Etinden bir parça kesip çıkarmak istedim galiba. Daha önce birini yemek istediğiniz oldu mu hiç? Hayır, tabii ki olmadı. Sadece onunla oldu. Patrick sigarasından bir nefes aldı. Hannibal Lecter gibi biri değilim ki. Değilim, değil mi? Patrick kendinden korkuyordu. Hayır, değilsiniz. Ben doktor değilim. Ama kendinizi kız arkadaşına olan aşkınıza fazla kaptırdığınıza inanıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz Patrick. Hatta kendi ağzınızla söylüyorsunuz bile. Çok hasta olduğunuzu düşünüyorum. Yardım almalısınız ve bunu acilen yapmalısınız. Kanibalizmin farklı türleri vardır. İnsanlar açlıktan, dini sebeplerden ya da genellikle cinsellik kökenli ağır kişilik bozukluklarından dolayı insan eti yer. Patrick, Hannibal Lecter karakterini Hollywood yarattı zannediyordu. Ama o insanlık tarihi kadar eski. Avusturya'nın Steiermark eyaletinde 18. yüzyılda Paul Reisinger, 6 bakir genç kızın atan kalbini yedi. 9 tane yemeği başarırsa kendini görünmez kılacağına inanıyordu. Peter Curtin, kurbanlarının kanını içerdi. 70'li yıllarda Joachim Kroll öldürdüğü en az 8 kişiyi, 1948'de Bernhard Oeme ise kendi kız kardeşini yedi. Hukuk tarihinde insanın aklının almadığı birçok örnek vardır. Karl Denke 1924'te tutuklandığında mutfağında bilimum insan parçaları bulundu. Sirkeye yatırılmış et parçaları, kemik dolu bir kova, eritilmiş yağla dolu tencereler ve içinde yüzlerce insan dişi bulunan bir çuval. Denke'nin üzerinde insan derisinden dikilmiş bir pantolon askısı vardı. Askının üzerinde meme uçları görülüyordu. Karl Denke'nin kurbanlarının sayısı bugüne kadar hala bilinmiyor. Patrick, hiç Issei Sagawa adında bir Japon'u duydunuz mu? Hayır. Kim o? Sagawa şimdilerde Tokyo'da restoran eleştirmenliği yapıyor. 1981'de Paris'te sevgilisini yedi. İfadesinde o kızı çok sevdiğini söyledi. Bütününü mü yedi? En azından bazı parçalarını. Peki, Patrick'in sesi titriyordu. Nasıl bir şey olduğunu söyledi mi? Tam hatırlayamıyorum. Sanırım tadının ton balığına benzediğini söylemişti. Ah, doktorlar o zamanlar ağır bir psikotik bozukluk teşhisi koydular. Bende de bu mu var? Tam olarak bilemem ama bir doktora gitmenizi istiyorum. Işığı açtım. Lütfen bekleyin. Sizi psikiyatrik acil yardımın telefon numarasını getireyim. İsterseniz sizi arabayla oraya götürürüm. Hayır, dedi Patrick. Önce düşünmek istiyorum. Sizi zorlayamam ama lütfen yarın sabah büroma gelin. Sizi aklı başında bir psikiyatra götürürüm. Anlaştık mı? Patrick tereddüt etti. Sonra geleceğini söyledi ve kalktık. Size bir şey daha söyleyebilir miyim? Dedi Patrick çok cılız bir sesle. Psikiyatra gitmezsem ne olur? Korkarım durumunuz kötüleşir, dedim. Telefon numarasını almak ve kül tablasını içeriye bırakmak için büromun kapısını tekrar açtım. Merdiven boşluğuna döndüğümde Patrick ortadan kaybolmuştu. Patrick ertesi gün gelmedi. Bir hafta sonra annesinden bir mektup ve çek aldım. Annesi benim vekaletimi arz ediyordu. Patrick de imzaladığı için evrak geçerliydi. Patrick'i telefonla aradım ama benimle konuşmak istemedi. Sonunda ben de davadan çekildim. 2 yıl sonra Zürih'te bir konferansta konuşma yapıyordum. Konuşma aralarından birinde Saint Gallen'de yaşlıca bir savunma avukatı yanıma geldi. Patrick'ten bahsetti ve müvekkilim olup olmadığını sordu. Patrick'in böyle bir şey söylediğini ifade etti. Konunun ne olduğunu sordum. Meslektaşım olayı şöyle anlattı. Patrick 2 ay önce bir garson kızı öldürdü ve sebebi hala tamamen belirsiz.